Ayrım 16. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 165. 11. Ay dağın ardından görünmek üzereydi. Yıldızlar onun ışığında eriyor, ancak birkaç iri yıldız gecenin süt beyaz durgunluğunda parıldıyordu. Evren kükürt ve tanrı kokuyordu. Peder Yanaros kararlı adımlarla hızlı hızlı yamaca tırmanmaktaydı. Ara sıra bir baykuş kötü kötü ötüyor, konduğu kayanın üstünden yavaşça havalanıyordu. Peder Yanaros başını çeviriyor, uğursuzluk habercisi kuşun etkisini boşa çıkarmak için üç kez tükürüyordu. Yamalı, eski cübbesini sıvamış, eteklerini deri kuşağına sokmuştu. Dizlere kadar çıplak bacakları, yaşlı bir zeytin ağacının dalları gibi eğri büğrü, ay ışığında parıldıyordu. Takkesi henüz ağarmamış kara kaşlarına kadar iniyor, takkenin altında canlı gözleri, yuvalarının dibine iyice gömülmüş parıldıyordu. Hiç durmadan bakışlarını önünde, ardında, çevresinde dolaştırıyordu. Bu ıssız dağları çok iyi biliyordu Peder Yanaros. Kaya ve taştan başka şey yoktu üstünde. Ne bir yeşil ağaç, ne bir hayvan sürüsü, ne bir köy, ne de bir adam. Yalnız Nisan ayına girilince birkaç yıldız çiçek verecek kadar yüreklenen, göz alabildiğine dikenli kekik ve fundalıklar. Tepede kargalar dolanıp duruyordu, daha yukarılarda şahinler, onların tepesinde ise kartallar, en yukarıda, kartallardan da yüksekte Tanrı. Güneşin, yağmurun etkisiyle kayışlaşmış çıplak başını sallayan Peder Yanaros, taş, çöl ve açlık, zavallı Yunanistan, sensin bu, taş, çöl, açlık ve kan, dedi. İçini çekti tatlı tatlı. Sevgi ve gururla Yunanistan'ın sırtına okşar gibi bakışlarını yamaçtan yamaca, dağdan dağa gezdirdi. Mutlulukla ürperen Yunanistan'da bu seven bakışın okşamasıyla dirilir gibiydi. Peder Yanaros çenesini sopasına dayadı. Büyük anılar içinden yükseliyor, yüreği kabarıyor, çırpınıyor, ihtiyar göğsünden kurtulmak istiyordu. Cıvıltılarını duymak için kafeste tuttuğu en sevgili kuşuymuş gibi, ''Nereye gideceksin küçük?'' diye sordu yüreğine ihtiyar savaşçı. ''Nereye gideceksin beyinsiz küçük kuş? Burası iyidir, otur oturduğun yerde.'' Ama anıları içinde yükseliyor, yüreği kaçmak için göğüs kafesinin parmaklıklarına çarpıyordu. Daha kısa bir süre önce bu dağlar asker ve efsun doluydu ve saldırılara girişmişlerdi o zaman. Ne çığlıklar, ne sevinç, tanrısal bir kendinden geçiş. Ölüm, insan ruhunca bozguna uğratılmış, rezil edilmişti. Meryem Ana da kuşanmıştı silahlarını. Kara giysilerini çıkarıp kaba yünden epir ceketi ve köylü kadınların mor çorabını giymiş, savaşçı miğferini andıran yüksek yün başlıkla örtmüştü kır saçlarını. Çığlıklarıyla kuzeye, Valona'ya, Kırkşehit'e doğru yürüttüğü Yunan ordularının başında ilerliyordu. Geceleri askerlerin düşünde, gündüz güneşin ve karın altında koşuyor, bağırıyor, dağları aşıyor, sırtında top taşıyor, savaşçılara cephane ekmek dağıtıyor, boşalmak bilmez testisiyle susuzluklarını gideriyordu. Bir akşam Peder Yanaros yaralı bir askeri göğsüne bastırdığını gözleriyle gördü. Savaş daha bitmeden mermi yağmuru altında ön safları aşmış, gidip yaralıyı kaldırmış, ona tatlılıkla gülümsemişti. Bir başka gün öğlene doğru beyaz atına binmiş, saçları rüzgarda uçuşarak dört nala yol alan yiğitlerin yiğidi Aya Yorgi'yi görmüştü. Terkisindeki genç kız ona altın bir ibrikten içecek su veriyordu. İri gözlü esmer bir kızdı bu, Yunanistan. Sarışın atlı canavarı öldürmüştü. Mızrağından kara kan damlıyordu hala. Ölümsüz prensesi savaş atının terkisini alıp kuzeye, Valona'ya, Kırkşehit'e götürmek üzere kaçmıştı. Görünen ve görünmeyen tüm Yunanistan Epir dağlarında birleşiyordu. Alçak işgalciyi dağdan dağa sürüp yurdun kutsal toprağını kurtarmak için ruhla madde birleşmişti. Ya şimdi? Peder Yanaros'un yüreği ezildi. Yunanistan sessiz ve yaralarla kaplı, ay ışığında serilmiş yatan bir şehit azize gibi geldi birden ona. Talihsiz Yunanistan, zafer ve açlıktan başka şey değilsin diye haykırdı. Tepeden tırnağa bir ruhsun, ölmemen gerek, seni bırakmayacağız. Başını salladı, sopasını kapıp ant içercesine bütün gücüyle toprağa sapladı. Bakışı yeniden nice kan yutan çıplak dağlarda, taşlarda ve uçurumlarda dolaştı. Yüreğine kutsal bir kuşku düştü. Tanrı burada doğdu diye mırıldandı. Yunanistan'ın tanrısı, pomponlu pabuç ve eteklik giyen bizim tanrımız burada doğdu. Bu çıplak dağlarda, yaradanımız bu kanlı taşlardan oluştu. Her ulusun tanrısı vardır. Bu tanrı da bizimkisi, hizmet ettiğimiz tanrı. Taşımızın taşı, kanımızın kanı, işkence gören, yaralarla kaplı, bizler gibi inatçı, ölümsüz. Üzerine sıçrayan kanın henüz taze olduğu kara bir taşı almak için eğildi, öptü, ezilmesini istemediği kutsal bir ekmek parçasıymış gibi kaya kovuğuna bıraktı. Görünmeyen onu birden kaya gibi katı, kekik gibi güzel kokulu varlığıyla çevreledi. Dağların ıssız tepeleri tanrıyla doluyordu. Peder Yanaros'un yüreği at gibi kişnedi. Tek başına, yeryüzünde terk edilmiş biri değildi artık. Tanrı onunla birlikte gidiyordu. Peder Yanaros'a yeni bir atılım sağlamak için evrensel bir güç yüreğinden ve elinden geçiyordu. Kabaralı pabuçlarının altında taşlar yuvarlanmaya başladı. Peder Yanaros dağa tırmanıyor, burun delikleri titreşiyordu. Önceki yıllarda kutsal cumartesi günü köylerden güzel ekmek kokuları gelirdi. Kapı eşikleri yeni silinmiş olur, heyecanlı ev kadınları, kırmızı yumurtalar ve paskalya çörekleriyle dolu sepetleri kollarında durmadan girer çıkarlardı. O sıralar ne kadar da mutluydu herkes. Köylüler yıkanıp temizleniyor, bayramlıklarını giyiyorlardı. Bütün yıl boyu kurt ya da yaban domuzu görünüşündeyken o gün gerçekten iyileşiyor, İsa gerçekten onların içinde diriliyor, insan oluyorlardı. Peder Yanaros gece yarısı aceleyle Castello'da diriltme işini bitiriyor, bir an bile kaybetmeden atkısı koltuğunun altında cübbesinin etekleri sıvanmış, dağdan dağa uçuyor, tan yeri atarken Halikya'ya varıyor, İsa'yı orada da diriltip yeniden koşarak Prastova'ya doğru yola koyuluyordu. Sonunda soluk soluğa ter içinde güneşin ilk ışınları ortalığı aydınlatırken Prastova'ya varıyordu. Minicik kilise ışıkları içinde parıldıyor, duvarlardaki frekslerden şehitler gülümsüyor, İsa Peder Yanaros'u bekliyordu. Ve Peder Yanaros eğiliyor, onu öpüyor, mezarından kaldırıyordu. Kendi ölü oğluymuş gibi yavaşça, sonsuz bir sevgiyle İsa'yı kollarına alıyor, ona cehennemden kurtulmasını sağlayacak ve iblisleri kovacak kutsal duaları okuyordu. Sonra gümüş kaplı ağır İncil'i açıyor, kilisenin avlusundaki kürsüye çıkıyor, yüksek sesle başlıyordu. Haftanın ilk günü Mecdalli Meryem sabah hava aydınlanmadan mezar başına geldi. Bir çığlık aynı anda herkesin göğsünden fışkırıyordu. İsa dirildi. Bütün mumlar aynı anda yanıyordu, ortalık ışığa boğuluyor, bıyıkların, dişlerin, gözlerin, saç örgülerinin parıldadığı görülüyor, herkes kucaklaşıyordu. Ter içinde bitkin ama mutlu Peder Yanaros atkısını katlıyor, cübbesinin eteklerini sıvayarak güneşle birlikte Castello'ya dönüyordu. O yıllar ne kadar uzakta kaldı diye içini çekti. Beyaz kanatlarıyla uçan, durduğu yerde İsa'yı dirilten papaz nerede? Mumların ışığında kucaklaşan Hristiyanlar hani? Bütün bunlar ne kadar geride artık? Herkes birbirini öldürmekten başka şey düşünmüyor. Bacakları ağırlaşmaya başlıyor, yorgunluk kendini gösteriyordu. Yarı yola yamaçtaki ıssız kilisenin önüne varmıştı. Yıkıntılara bakarken ağzı zehirle doldu. Birkaç gün önce burada çarpışmalar olmuştu. Kızıllarla karalar birbirlerini boğazlamış, iki tarafta kiliseyi ateşe tutmuştu. Kilisenin damı uçmuş, duvarları yarılmıştı, Bizans ikonaları havada sallanıyordu. Papaz molozların ve kömürleşen kalasların üstünden aşarak içeri girdi. Takkesini çıkardı, boşluğu öpercesine başını eğdi. Mihrabın üstündeki Hazreti İsa ve Meryem Ana resimleri kutsal masanın üstünde pul pul dökülmüş, renk ve kireç karışımı bir küçük yığın oluşturmuştu. Sarı benizli, iskelete dönmüş, sakalı darmadağın, sırtında bir koyun postuyla haberci Aya Yane'nin resminin bulunduğu duvar ayakta kalmıştı yalnızca. Ama bir mermi vahşi peygamberin de karnını deşip iç organlarını, kireç, toprak ve taş dışarı dökmüştü. İlk rüzgarda, ilk yağmurda bu duvar da devrilecek, duvarın dibinde Aziz'in ayaklarının ucundan başka şey kalmayacaktı. İki basit tahta şamdan hala yanıyordu ama eskiden kalma yaldızlı tahtadan, incecik oyma süsüyle koronun bulunduğu yer yanıp kömür olmuştu çoktan. Peder Janoros yüreği öfkeyle dolu, gözlerini karnı deşilen haberciye dikti. Ağzımdan bir küfür çıkmadan gideyim dedi. Dayanamıyorum. Çok güçlük çekiyorsun Tanrım ve kabul ediyorsun. Ben kabul etmiyorum. Dilinin ucunda küfrün oluştuğunu anlayıp aceleyle başını çevirdi. Moloz yığınının üstünden dışarı fırladı. Yapının çevresinde dolanıp üzerinde koca koca kan lekelerinin bulunduğu kuzeye bakan duvarın önünde durdu. İyice yaklaştı. Gerçekten kan lekeleriydi bunlar. Birkaç tel kadın saçı, bir de sağa sola sıçramış beyin parçaları. Peder Janoros'un gözleri yaşla doldu. Kendi kendine kızdı, kaba elleriyle yaşları sildi, hıçkırıklarını içine gömdü. Ama gözlerini bu duvardan ayıramıyordu. Önceki gün kendisi ıssız kilisede bu kurbanların günahını çıkarmış, son dualarını okumuştu. Tam o sıra bir ödleklik nöbeti içinde kaçma eğilimi duymuş, sonra kendinden utanarak infazda hazır bulunmak üzere kalmıştı. 7 kadındılar. 3'ü yaşlı, 4'ü genç. Aynaroz Dağı'ndaki keşişlerden biri onları ele vermişti. Sözde partizanlarla işbirliği yapıyorlardı. Keşiş onları bir gece, önlükleri peynir, ekmek, kış geceleri boyunca asiler için ördükleri kalın çoraplar ve kazaklarla dolu dağa tırmanırken görmüştü. 7'sini de sıralamışlardı duvarın dibine. Kadınları kurşuna dizecek mangaya Çavuş Mitros komuta ediyordu. Yiğit bir Rumeliliydi Mitros, sakin, kurnazlıkla ilgisi bulunmayan, Karpenisi yakınındaki küçük köyde bulunan karısıyla minik çocuğundan başkasını düşünmeyen, hayat dolu bir adam. Ama o gün dudakları kıvrılmış, gözleri kan çanağına dönmüştü. Öldürmek üzere 7 kadın vermişlerdi kendisine, aklı başından uğramıştı. Sanki yüreği serzenişte bulunuyordu da bu sesi örtmek, duymamak için haykırışlar ve şiddet hareketleriyle kendi kendini uyuşturuyordu. Duvar dibine dizili 7 kadına seslenmişti Mitros. Peder Janoros o an dehşete düşmüştü. Bu ses Mitros'un değil, yelesini silkerek uyanan ve Rumeli göğsünde kükreyen çok eski bir canavarın sesiydi. ''Bolşevikler, kaltaklar, geberteceğim hepinizi, çabuk olun, söyleyecek şeyiniz var mı?'' ''Hiç, hiç, hiç'' dedi yaşlı kadınlar. 18 yaşındaki Prastova köyü öğretmeni Hirusula başını kaldırdı, saçları kırbaçla yırtılan çıplak omuzlarına döküldü. ''Benim bir diyeceğim var. Konuş orospu. Yaşasın Yunanistan.'' Bunun üzerine 7 kadın da bir ağızdan şarkıya başladılar. Kutsal kemiklerden doğup ama ulusal marşı bitirecek zamanı bulamadılar. ''Ateş!'' diye haykırdı çavuş. Duvar beyin parçalarıyla kana bulandı. Bu görüntüyü hatırlayan Peder Janoros saç çıkardı, sonra kurumuş kan damlacıklarını öptü. ''Kimin haklı olduğunu bilmek istemiyorum.'' diye mırıldandı. ''Bir şey bildiğim yok, aklım başımda değil. Yaşlıyım ama yüreğim allak bullak. Kim bilir, 7 diş haberciye adanmış yeni bir kilisenin bu yıkıntılar üzerinde yükselmesi yakındır belki.'' Bir an düşünceli durdu. Sonra eğildi, yerden bir kömür parçası aldı ve kiliseye girdi yeniden. ''Duvara adlarını yazacağım.'' dedi. Aziz'in resminin yanındaki kireç badanalı duvarın üstüne iri harflerle 7 şehit kadının adını yazdı. ''Pelagia, Fraso, Areti, Hrisula, Katerina, Marta, Despina.'' ''Duvara ne karalıyorsun muhterem peder? Bir yıl dönümü yazısı mı?'' Birden kendine gelen papaz, 7 haberci kadından uzaklaşıp irkildi. Ardında erkeksi, rahibeler gibi giyinmiş, sarı ve kıvırcık bir iki perçemin kenarından fışkırdığı siyah kadife bereli bir kadın duruyordu. Ancak dişi kaplanların gözünde görülebilen sarı, yeşil ve mavi parıltılar saçıyordu gözleri. Peder Janoros, binbaşının karısını tanıdı, kaşlarını çattı. ''Burada ne işiniz var, nereye gidiyorsunuz?'' ''Dağa çıkıyorum muhterem peder, haberiniz yok mu?'' ''Yoldaşlara mektup ve haber götüreceğim.'' Genç kadın papaza doğru bir adım attı, sesi alaycı bir havaya büründü. ''Beni kutsamıyor musun muhterem peder?'' Papaz kollarını kaldırdı, öfkeli bir hareketle indirdi sonra. ''Siz, sağdakiler ve soldakiler, hepinizi kutsuyor, hepinizi lanetliyorum. Neden kocanın evini bırakıp kaçtın hayasız kadın? Hangi iblis kanına girdi?'' Kadın bir kahkaha koyuverdi. ''Sen ona iblis adını veriyorsun, ben özgürlük diyorum.'' ''İyilik ve erdemden yoksun özgürlük, şeytanın eseridir. Özgürlük, kocayı bırakmak, köyleri yakmak, adam öldürmek mi demektir? Bana göre hiç de öyle değil.'' Yaşlanıyorsun peder Yanaros. Dünya durmadan ileri gidiyor. Aşıldın artık, anlayamazsın. Ama tartışacak zamanım yok. Bizim yapacak çok şeyimiz var. Elveda muhterem. Kadın yeniden bir kahkaha attı. Sevinçle taştan taşa sıçrayarak patikada uzaklaştı. Az sonra yine durdu. Alnını silmek için beresini çıkardı. Saçları omuzlarına döküldü. Yok ol peder Yanaros diye bağırdı yine. Sıra bize geldi. Papaz tüy gibi kayadan kayaya sekerek yükselip gözden kaybolana dek genç kadını izledi. Her türlü zaman ve yer kavramını yitirmişti. Ne büyük bir güç diye mırıldandı. Ne çekicilik, ne gençlik. Böyle bir bedeni olan kadından erdemli kalmasını nasıl isteyebilirim? Bırakalım da önce ateşini kussun, ağzı külle dolana dek yeryüzünü yaksın, kavursun. Daha sonra yıkıntıların ortasında erdem ve iyilik geri gelecek. Geçen yılın bir günü bu kadının Castello'ya gelişini hatırladı. Kendisini karşılamak üzere dışarı çıkan köylülerin gözü önünde kocasını nasıl da sevgi gösterileriyle kucaklamıştı. Gözleri tatlılaşıp yaşlarla dolan komutan onu nasıl da kollarında havalandırmıştı. 2 ay geçmişti aradan 3 ay. Bir gece savaş dönüşü komutan evini boş buldu. Karısı partizanlara katılmak üzere dağa çıkmış, masanın üstünde de kocası için bir mektup bırakmıştı. Artık seninle yaşayamam, gidiyorum. Her zamanki gibi kendini savunacak güçten yoksun masumlardan öç almaya kalkma, erkekliğini göster. Komutan bir şey söylemeden mektubu baştan kaç kez okudu. Yalnızca dudaklarını ısırıyor, titriyordu. Hava kararmıştı. Dışarı bakmak için bahçe kapısına kadar yürümek istedi. Ayağı takıldı ve eşiğe boylu boyunca yuvarlandı. Hiçbir acı duymadı ama yerden kalkmadı da. Yalnızca sırtını duvara dayayarak oturdu. Bir sigara yaktı. Aylardan ocaktı. Soğuk insanın içine işliyordu. Avlu karla kaplıydı. Ama komutan ateşler içinde yanıyordu. Bir şey düşünmüyor, sigaraları bir bir ardından yakıyor, başını eğmiş bomboş gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Sabahın ilk saatlerinde çavuş Mitros kapıya dayanmış uyurken buldu komutanı. Bıyıklarından koca buz parçaları sarkıyordu. Komutan gözlerini açtı, bir şey söylemeden kalktı. Mitros'un uzattığı eli itti ve kiliseye yürüdü. İçeri girdi, kapıyı sürgüledi, bir mum yaktı. Çavuş intihar etmesinden korkarak peşinden gelmiş, anahtar deliğinden ona bakıyordu. Komutan mumu Meryem Ana ikonasının önüne dikti. Uzun süre gözleri bulanana dek baktı. Sonra bütün gücüyle mumu söndürmek için üfledi ve bağırdı. Artık karım yok kutsal ana. Minicik bir ışıktı o. Artık söndü. O günden sonra komutan dişlerini gevşetmedi. Yüzü karanlıklara boğuldu, ruhu kinle, gözleri kanla doldu. Tek umudu ölümdü. Her çarpışmada ön safa fırlıyor ve düşmanla karşı karşıya savaşıyordu. Her keresinde de canlı ve umutsuz kurtuluyordu. Komutanın karısı gözden kaybolunca peder Yanaros kollarını gökyüzüne kaldırdı ve mırıldandı. Tanrı elini iyilerin ve kötülerin, doğruların ve doğruluktan uzaklaşanların üstüne uzatsın. Sefil ve güçsüz insanlarız. Bize hoşgörülü davranması gerekir. Şeytan yolumuzu şaşırtmak için kaç kez Tanrı görünüşüne giriyor, kim bilir. Gözlerimiz toprak ve gözyaşından, gözlerimiz çamurdan nasıl görebilir? Bir sünger çek Tanrım, bir sünger çek. Sanki konuşurken süngeri Tanrı'nın eline vermiş de Tanrı, insanların günahlarını silivermiş gibi rahatladığını duydu. Bir kez daha duvara yazdığı 7 ada dönüp hat çıkardı, sonra tepeye doğru yola koyuldu. Hedefe yaklaştıkça partizanların inleri önünde yaktıkları ateşlerin büyüdüğünü görüyor, seslerini ve kahkahalarını açık seçik duyuyordu. Ay doruğundan inmeye başlamıştı. Asilerin kampından gelen çığlıklar gitgide vahşi bir havaya bürünmekteydi. Peder Yanaros alevlerin önünde dans eden gölgeleri seçebiliyordu artık. Yaşlı yüreği hızla atıyordu. Yeniden kendi kendine sormaya başlamıştı. Gelmeli miydi yoksa gelmemeli mi? Gereken kararı vermiş miydi? Tanrı onu kurtuluşa götürecek miydi? Tanrı ona özgürlük vermiş, o da seçimini yapmıştı. Seçimini yaptığı an doğru yolu bulduğu inancındaydı ama şimdi hedefe varmak üzereyken dizleri titriyor, varlığının derinliklerinden yeni sesler yükseliyordu. Dikkat et peder Yanaros, aldatılacaksın. Tanrı'ya inanmayan kişilere nasıl güvenebilirsin? Taşların yuvarlandığı duyuldu. Peder Janoros başını çevirdi. Vahşi yüzlü, güneşten kararmış güdük bacaklı bir çoban ona bakıyordu. Ürkek bir yırtıcı kuşunkileri andıran küçük gözleri canlı bilyeler gibiydi. Sırtında keçi derisinden bir ceket, başında yuvarlak, yağlı, püskülü aşınmış bir takke vardı. Ayağına mavi yün çoraplar geçirmişti. Peder Janoros onu tanıdı. "Hayrola Dimos," dedi kaşlarını çatarak. "Burada işin ne? Nereye gidiyorsun?" Dimos, kurnaz köylü gözleriyle yan yan papazı süzüyordu, karşılık vermedi. ''Neden dağa çıkmak üzere köyden kaçtın, söyler misin?'' Çoban ağzını açmaya karar verdi sonunda. ''Ne köyü, köy diye bir şey yok artık. Uçaklar, kara takkeliler ve ötekiler yüzünden tam çöle benzedi. Yıkıntıların sağında solunda gezinen insanlar evlerini bulmaya çalışıyorlar. Evleri nerede? Kazık dikiyor, ip geriyorlar. Burası bizim evin yeri.'' diyorlar. ''Hayır, daha geride!'' diye böğürüyor komşular. Derken birbirlerine giriyor, kalan birkaç canlı da birbirini temizliyor. Herkes cehennemin yolunu tutuyor. ''Bu iş bitti, Yunanistan hapı yuttu.'' ''Yeter!'' dedi papaz sopasını kaldırıp. ''Karar vermek sana düşmez. Yunanistan hapı yuttu mu? Ne biliyorsun? Söylediğin doğru değilse vay haline!'' Çoban kafasını kaşıdı, sustu. Çakal yüzünü andıran sivri yüzündeki alaycı anlam kaybolmamıştı ama yan gözle Peder Janoros'a ve sopasına bakıyordu. ''Peki, işinin başına dön Dimos,'' dedi Peder Janoros yumuşayan sesiyle. ''Ne soldan yana çık ne sağa bulaş. Kimsenin kölesi olma. Tanrı sana özgür bir ruh verdi. Git de keçilerini bul.'' ''Ne keçisi, delirdin mi muhterem peder? Burada dünya yerle bir oluyor, farkında değil misin? Sen de durmuş bana keçiden söz ediyorsun. Keçilerimin yarısını kızıllar götürdü. Karınları acıkmıştı. Öbür yarısını da karalar aldı. Onların da karnı açtı. Elimde sopamdan başka şey kalmamıştı. Ben de bu gece dağın yolunu tuttum.'' Birkaç gün Dimos'un bütün yaşamını değiştirmeye yetmişti. Sürüsünden yoksun kalınca düşüncesi özgürlüğe erişmiş, hafiflediğini hissetmiş. Palikarya çeteci anlamına gelmektedir. Çevirmenin notu olmuştu Dimos'ta. ''Asilere mi katılıyorsun Dimos? Hangi şeytan kandırdı seni? Adam öldürmeye başlamak mı istiyorsun? Öyle olacak sanırım. Neden? Söyler misin lütfen? Nedenini dağdaki komutan bana söyler.'' ''Ben de komutanım ve sana kimseyi öldürmeyeceksin.'' diyorum. ''Sonra başkaları beni öldürsün değil mi? Şehitliğe hak kazanmak için boynumu uzatmamı mı istiyorsun yoksa? Bugün her şey iki eşit parçaya bölünmüş durumda. Ya öldürüyorsun ya da seni öldürüyorlar. Seçim yapmak gerekirse katilin anası öldürüleninkinin anasından çok daha iyi durumda.'' ''İyi ama neden partizanları seçtin? Onlar da ölüyorlar.'' ''Yoksulların, ezilenlerin safındayım.'' ''Ben de yoksulum, haksızlığa uğruyorum.'' ''Kafanı bütün bu saçmalarla kim doldurdu Dimos? Şimdiye kadar tekenin tekiydin, konuşmuyor, meliyordun.'' ''Konuşmaya başladım muhterem peder, ne sanıyorsun yani, ölünceye dek meleyecek miydik?'' Savaşçı edasıyla ceketini geriye itip papazın yanına sokuldu, alaylı alaylı meydan okudu ona. Çelik gibi keskin bir söz gırtlağında kalmıştı. Söyleyecek miydi bunu yoksa söylemeyecek miydi?'' Yeterince cesareti yoktu henüz ama daha fazla dayanamadı. Gerçekten bir tekeninkini andıran sesiyle, ''Senin yerinde olsam muhterem peder,'' dedi. ''Senin yerinde olsam isteyerek katılırdım partizanların arasına. Yoksa panayırlardaki ayılar gibi zorla oynatılırsın.'' Papazın sopasından kurtulmak için yana fırladı, yıkıntıların arasında kayboldu. Peder Janoros'un ağzı açık kalmıştı. Kendi kendini lanetleyerek hırsla, ''İşte benim zavallı peder Janoros'um,'' dedi. ''Ne hale geldiğini görüyorsun. Keçi güdenler bile sana ders veriyor.'' Yeniden yola koyuldu ama isteği kalmamıştı. Yol bitmek, tükenmek bilmez gibi geliyordu peder Janoros'a. Bütün gün, bütün gece o kadar boğuşmuştu ki içinde, eninde sonunda bir insandı, yorgun hissediyordu kendini. Birden kulak kabarttı. Oğlunun sesini duyar gibi oldu, korktu. Az sonra onu göreceğim diye düşündü ürpererek. Az sonra kalın ve kıllı gövdesi, koca elleri, kahkaha ve küfür dolu ağzıyla karşıma dikilecek. Tanrım, nasıl olur da benden böyle bir iblis çıkar? Yeryüzünde işi ne? Neden yarattın onu Tanrım? Hangi gizemli görevi başarması için? Onu lanetlemek istedikçe korkuyorum. Kutsamaya kalktığımda da korkuyorum. Ne biçim bir canavar? Baba evi ona yetmiyordu. Bir gece kapıyı açtı, dünyayı dolaşmaya çıktı. Günahın içine daldı, kadınlarla, düşüncelerle kendini lekeledi, Tanrı'yı, yurdunu, babasının adını bile inkar etti. Yanına silah ve ateşi alıp Kartal Tepesi'ne yerleşen Kaptan Drakos oldu. Ve ben, içindekilerin ruhu, şerefi, hayatıyla köyü ona teslim edeceğim. Olabilir mi bu Tanrım? İçini çekti. Yeniden yüreği göğsüne çarpıyor, kaçıp gitmeye çalışıyordu. İnsan olmak ona çok güç, çok ağır geldi. Yaşlı kartalın yeni yetme yavrularını yuvadan aşağı itişi gibi Tanrı da bulunduğu tepeden insanları özgürlüğe doğru yuvarlıyor. Uç uçabilirsen, uçamazsan parçalan. Yavru kartal haykırıyor. Baba bekle biraz, kanatlarım yeterince güç kazanmadı. Neden beklemiyorsun? Vazgeç bana yapışmaktan, özgürsün diye karşılık veriyor yaşlı kartal yavrusunu boşluğa iterek. Evet, sana yalvarıyorum Tanrım. Neden elime ikazı keskin bir bıçak verdin? Bedeli günah olduktan sonra neden özgürlük verdin? Ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir rahatlıkla emirlerini yerine getirirdim. Şunu yap, bunu yapma deseydin. Ne istediğini bilir, bilerek yaşar, harekete geçer, isterdim. Ama şimdi her şey karmakarışık, düzeni sağlamak benim gibi bir solucana düşüyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 176.